Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında tekrar karşınızdayız. Daha önce misafir etmiş olduğumuz Profesör Doktor Malik Bedir Bey tekrar stüdyomuzda, kendisine hoş geldiniz diyeceğiz biraz sonra. Hocamız İslam psikolojisi sahasındaki büyük araştırmacılardan International Association of Islamic Psychology'nin kurucusu ve şu anda Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde de psikoloji bölümünde öğretim görevlisi. Professor, I welcome you very much. This is second thank time you're in Erkam Radio.
Thank you very much.
Hocamız teşekkür ediyor kendisini davet ettiğimiz için. Şimdi hocamıza bu hafta ilginç bir konuya giriyoruz muhterem dinleyicilerimiz. Peygamberlerin, enbiyanın psikolojisi olacak bundan sonraki onunla yapacağımız seriler. İlk peygamber de Hazreti Yusuf olacak. Şimdi ben hocamıza Yusuf Aleyhisselam'ın psikoloji açısından, psikolojik sağlamlık açısından bizim için arz ettiği önemi kendisine soracağım ve tercüme de edeceğim inşallah. CD, you have some now studies on the psychology of prophets.
Yes.
And inshallah this week we are starting with Sayyidina Yusuf Aleyhisselam.
Now,
what is the importance of Yusuf Aleyhisselam for our psychological well-being? Jealousy is the, you know, all kind of human psychological problems we see in the story of Yusuf Aleyhisselam.
Inshallah. I am actually trying to formulate a tafsir nafsi to the Quran al-Kareem in the sense that, as the Prophet said, that the Holy Quran, its miracles will never end. Whenever people develop, become more educated, then they will discover new things in the Holy Quran. And we are seeing this now all the time. The last thing I have read about is concerning the oil, olive oil, that scientists now discover that it has its own light, which is not perceived by the human eye. This, of course, would remind the Muslim about the verse of the Quran in which Allah speaks about himself as light of the heavens and the earth.
Thank you, sir. Let me translate. Hocamız öncelikle şöyle bir giriş yaptılar. Dediler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hadis-i şerif var. Kur'an'ın mucizeleri asla bitmez. Tabi bunun açıklaması şöyle. İnsanların eğitim seviyesi arttıkça, medeniyet seviyesi arttıkça Kur'an-ı Kerim'deki mucizeler daha çok ortaya çıkacaktır. Mesela hocamız son zamanlarda okuduğu bu zeytinyağıyla alakalı bir konuyu gündeme getirdiler. Bugün zeytinyağının kendi başına ışık verdiği ortaya çıkıyor. Tabii bunun değişik tekniklerle resim çekerek gece karanlıkta onun ışığı olduğu ortaya çıkıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allahu nuru semavat vel art ayetinin devamında zeytinden ve zeytun etin mübarek etin, mübarek zeytin ağacından bahsediliyor. Bu bahsedilmesi tam bir mucize diyor. Tabii eğer son dönemdeki bu teknolojik yenilikler olmasaydı, fotoğraf makineleri olmasaydı bu mucizeyi biz bugün göremezdik diyor. Aynı şekilde ilimler geliştikçe, özellikle psikoloji ilmi, Kur'an-ı Kerim'deki bu ilimler daha çok ortaya çıkacaktır diyor. Zaten hocamız kendisi şu anda psikolojik Kur'an tefsiri yaptığını da bizlere ifade ettiler. Antiparantez şunu da ifade ettiler. Dediler ki psikoloji iki disiplin haline devam etmekte. Birinci kesimi, birinci kısmı tamamen masa başı psikolojisi. Yani Freud, Jung gibi psikologlar oturuyorlar. Kendi kafalarından insanın yapısıyla alakalı, tabiatıyla alakalı bazı felsefi düşünceleri ortaya atıyorlar. Yani deneysel bir tarafı yok, ilmi bir tarafı yok. Sadece kendi düşünceleri. So you said the psychologists like Freud, like armchair philosophers.
Yes, it is like armchair philosophia. And in this case, we are not allowed. We should not, as Muslims, we should not try to explain the Quran, the seerah of the Prophet, or any aspects concerning Islam, to try to explain it in terms of a psychology which is even accepted now by the Western people. Now even in the West, in some universities, for example, no more study of Freud unless it is history of psychology. So we should be able to differentiate. There is the other side of psychology, which is based either on scientific evidence. For example, there is this area, which is a small area of psychology, where psychology mixes with other recognized pure sciences. Physiology with psychology would come with physiological psychology. Psychology with genetics, science of genetics, will come to genetic psychology, or behavioral psychology, the influence, in talking about the influence of heredity on behavior.
Şimdi hocamız şöyle devam etti görüşlerine. Dedi, ayrım yapmamız lazım bu iki psikoloji efendim çalışmasında. Birisi tamamen felsefi psikoloji, ikincisi ise tamamen ilmi verilere ve diğer ilimlerden alınan verilere, efendim deneylere dayanan bir psikoloji dedi. Mesela fizyoloji psikolojisi, genetik psikolojisi, yani genlerden getirdiğimiz mirasla alakalı davranış psikolojisi. Bir de güzel bir örnek verdi. Mesela dedi, tek yumurta ikizleri, birisi efendim 100 diyelim ki tek yumurta ikizinden birisi şizofren oluyorsa, diğer kardeşin şizofren olma durumu %60 oranında yüksek. Ama değişik yumurta ikizi, yani tek yumurta ikizi değil de farklı yumurta ikizi oluyorsa, bu sefer %5'e düşüyor. Yani birisi şizofren olursa kardeşlerden, diğerinin şizofren olma oranı sadece %5. Bunun gibi ilmi verilerden, karşılaştırmalardan, istatistiklerden istifade edebiliriz ve bunu güvenle Müslümanlar ve peygamberler için de kullanabiliriz dedi ki biz bunu yapmaya çalışıyoruz eder. So, sir, you said now this psychology we can use safely for prophets. Inshallah today we are starting with Yusuf Aleyhisselam.
What are the
major things we can benefit
the
from
surah,
this?
The surah of Sayyidina Yusuf sallallahu alayhi wa sallam is a surah which is based on the psychology and the parapsychology of dreams. Here, we would like to see what does scientific psychology say about dreams. We discover that dreams, only there are some, it is unfortunate that Muslim psychotherapists and psychologists do not make use of dreams in their own therapy. I have a number of patients whose disorder is caused by a dream. They see a dream, and then the dream will tell them they are going to die in a certain time, and then they become afraid and neurotic, and I have to treat them. Also, we find that dreams tell about the future. This is the whole area of parapsychology today. They speak about dreams in this field. But the Western world, because of its materialistic philosophy, do not wish to accept open-heartedly this aspect of parapsychological aspect of dreams, transpersonal aspect of dreams. So here we find that even in the Western world, we have a number of cases in which dreams have guided people.
Hocamız şimdi tabii Yusuf Aleyhisselam'ın geçtiği Yusuf Suresinin rüya psikolojisi ve parapsikolojisi açısından bizler için çok önemli olduğunu söylüyor ve şunu ifade ediyor. Bugün diyor maalesef Müslüman psikologlar dahi rüyaları kullanmasını bilmiyorlar. Yani terapide rüyalar nasıl kullanılacak? Halbuki diyor benim bazı hastalarım var. Adam bir rüya görüyor ve hasta oluyor. Mesela rüyasında kendisine falanca tarihte öleceği söyleniyor. Ondan sonra bu adam işte ölümü bekliyor ve bu arada tabii kaygılanıyor. hocamıza geliyor. Yine diyor ki bunda bazı örnekler de veriyor. Bugün diyor Batı alemi rüyaları materyalist olduğu için diyor rüyaları pek kabul etmiyorlar, pek kullanmıyorlar. Burada iki örnek verdiler. Birisi Amerika'nın eski başkanlarından Abraham Lincoln. Kendisi rüyasında öldürüldüğünü, Amerikan bayrağına sarıldığını ve bir odaya konup başında muhafızların nöbet tuttuğunu görüyor. Bunu ailesine söylemiş bu gördüğü rüyayı ve hakikaten de aynı şekilde rüyası gerçek oluyor. Yine Nobel ödülü alan başka bir bilim adamından bahsettiler. Bu bilim adamı sinir hücreleri arasındaki kimyasal iletişimi ispat etmek istiyor. Elektriksel bir iletişim olduğunu zaten biliyoruz. Kimyasal da olduğunu iddia ediyor bu bilim adamı. Ama yaptığı deneylerde bir türlü neticeye ulaşamıyor. Başarısız oluyor. 17 yıl aradan sonra rüyasında nasıl bir deney yapması gerektiği kendisine gösteriliyor. Adam kalkar kalkmaz bu deneyi yapıyor ve kimyasal iletişimi ortaya çıkarıyor bu deneyle sinir hücreler arasındaki ve Nobel ödülünü kazanıyor ve adam diyor Malik Bedir hocamız gayet samimi bir şekilde bunu bir rüyada gördüğünü paylaşıyor bizimle. Yani ben bunu kendim yaptım demiyor, rüyada bana gösterildi diyerek rüyanın önemini bizlere bildirmiş oluyor. So said it now dreams.
Yes.
Yusuf Aleyhisselam.
Yes. So here I would like to mention that actually we cannot, if we are really scientific, we cannot avoid the importance of the parapsychological dimension, of the transpersonal dimension in dreams. But there are other forms of dreams. Some dreams are confusional. Some dreams are
Edgas Ahlam.
Yeah, some dreams are so good they tell the person very good things that about his future, about. So we find that psychology, modern psychology, only speak about two areas. A group of them are followers of psychoanalysis, where if you see any dream, they will say it is coming from the unconscious, and the unconscious is coming from their id, and the id is sexual, mainly sexual and aggressive, and accordingly, any dream you see will be transformed into a sexual form of wish fulfillment, which is nonsense. If I see a cow in my dream, they will tell me it is your mother, it is your Oedipal complex. You were young, you didn't solve this Oedipal complex, it is sexual. This is nonsense. But others would say, no, all dreams are nonsense. They are only firings in the brain here and there, and then the brain would like to make some understanding from it. We, as Muslims, we believe dreams are of three types. The issue with Western psychology is that it does not believe in the evil aspect of the human being. The human being has a good aspect and an evil aspect. So dreams to us are either coming, you are a good person and the dreams will come to give you good tidings, or dreams can come from evil spirits and then you see funny dreams which make you embarrassed in your sleep.
Şimdi hocamız öncelikle şuna şey yaptılar. Rüyaların dediler insan hayatındaki etkisini, bilişsel değerini inkar edemeyiz. Eğer biz meseleye ilmi açıdan yaklaşırsak rüyaların hayatımızda çok önemli olduğunu fark ederiz dediler. Ama Batı psikolojisine baktığımızda Batı psikolojisi iki şekilde yaklaşıyor. Bu psikanalizciler yani Freud taraftarı psikologlar diyorlar ki rüyalar tamamen şuur altından, şuur altı tamamen itten gelir ve it de genelde sadece iki dürtüyle çalışır. Bunlar seks ve agresif yani saldırgan duygulardır. Her neyi görürseniz görelim rüyamızda bütün bu şeyleri gördüğümüz rüyaların sebebini şuur altı işte agresif saldırgan duygularımıza ve cinsel isteklerimize döndürüyorlar. Böylece rüyaları tamamen kötü gibi bir şekilde yorumluyorlar. Rüyaların rahmani tarafını inkar ediyorlar. Bir kısım psikologlar ise rüyaları tamamen saçmalık olarak kabul ediyor. Beynin kendi içindeki kimyasal reaksiyonlarından ortaya çıkan saçma sapan efendim işte imajlardır, görüntülerdir diyorlar. Ve batılılar rüyanın diyor hocamız şeytani tarafını kabul etmiyorlar veya bilemiyorlar. Halbuki rüyalar Peygamber Efendimizin de bize ifade ettiği üzere üç kökeni vardır, üç türlüdür. Birisi şeytani rüyalardır. Şeytani rüyalar mesela rüyamızda kendimizi böyle bir partiye, bir efendim yemeğe davet edildiğini görürüz. En güzel kıyafetlerimizi giydiğimizi düşünürüz. Otobüsü beklerken, tam otobüse binerken bir de bakarız ki pantolonumu giymeyi unutmuşuz mesela. Bunun gibi bizi utandıran, bizi böyle aşağılatan rüyalar diyor. Apaçık ki bize üzüntü veren rüyalar şeytandan gelir diyor. İkincisi iyi insanların gördüğü ve tamamen ertesi gün ortaya çıkan rüyalardır ki bunlar rahmani rüyalardır diyor hocamız. Bir de hadisün nefs çeşidi rüyalar var ki bu rüyalar da insanın daha çok efendime söyleyeyim içinde bulunduğu ve ruhunun nefsinin kendisine konuşmasıdır. Mesela bir insan diyor Ramazan'da oruçluyken uyusa rüyasında dondurma yediğini görür. Bu onun nefsinin isteğidir. Ne şeytanidir ne rahmanidir. O anda bedenin ihtiyacından kaynaklanan hadisün nefs dediğimiz insanın kendi kendine bir bakıma rüya yoluyla konuşmasıdır diyor. So sir, you said şeytani, rahmani and hadisün nefs. Three kinds of dreams.
The three kinds of dreams. Now, Sayyidina Yusuf is the prophet is asked who is the most noble human being, something, question about this. And then the Prophet said, the most noble human being is Yusuf, because he is a prophet, the son of a prophet, and his grandfather is a prophet. So he is Ishaq, is a prophet, Yaqub, his son, is a prophet, and then Yusuf is a prophet. Shaitan cannot come to give him, to spoil his dreams. So all the dreams of Sayyidina Yusuf are dreams from Rahman. Now, with Sayyidina Yusuf as only a very young child, maybe he must have been about 5 or so at that time. Some of us dream.
You said 5 years old?
I think five yes. years old or even maybe younger, because he said he saw the sun, the moon, and 11 planets prostrating themselves to him. Now, I want the people listening to this talk just to imagine now, if a child comes to say such a dream, you would, don't you think it is just a funny thing, you laugh at it. But the father of Sayyidina Yusuf Yaqub knows that Yusuf is protected from Shaitan, and this dream means something big is going to. Yusuf is going to have a big position.
Hocamız çok güzel bir konuya girdiler şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en asil en insan kimdir diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz diyor ki en asil insan Hazreti Yusuf'tur. Çünkü Hazreti Yusuf aleyhisselam bir peygamber oğludur ve bir peygamber torunudur. Biliyorsunuz Yusuf aleyhisselam, Yakup aleyhisselamın oğlu, o da İsa aleyhisselamın oğlu. Yani hem babası hem dedesi peygamber. O yüzden Yusuf aleyhisselamın rüyalarına şeytan müdahale edemez diyor Peygamber Efendimiz. Peki bu sureye geri döndüğümüzde biliyorsunuz sure bir rüya ile başlıyor. Hazreti Yusuf aleyhisselam rüyasında güneşin, ayın ve 11 gezegenin kendisine secde ettiğini söylüyor. Şimdi burada önemli olan şu. Yakup aleyhisselam bir tahminen 5 yaşlarında bir çocuk. Hazreti Yusuf. Ya bu komik bir rüya deyip geçmiyor. 5 yaşındaki hocamız diyor ki yani dinleyicilerimiz diyor bu konuyu iyi dinlesinler. Ya bu 5 yaşında bir çocuktur. Gördüğü rüyada boş bir rüyadır demiyor. Rüyayı ciddiye alıyor. Hatta o kadar ciddiye alıyor ki Yusuf aleyhisselamın rüyasından dolayı kaygıya da kapılıyor. Diyor ki evladım sakın ha bu rüyayı kardeşlerine söyleme diyor. Demek ki diyor hocamız o dönemde herkes az çok bir rüya ile alakalı rüyanın psikolojik, psişik etkilerini bildiğini ve bu ilmin yaygın olduğunu anlıyoruz. ve rüyanın da ciddiye alındığını bu şekilde Yusuf suresinde görmüş oluyoruz diyor. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Malik Bedri hocamız. Kendisi Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda İslam psikoloji sahasında çok önemli bir araştırmacı ve International Association of Islamic Psychology, Uluslararası İslam Psikolojisi Derneği'nin de kendisi kurucusu. Bugün konumuz rüya psikolojisi ve tabii Kur'an-ı Kerim'de rüya deyince akla gelen Yusuf suresi ve Hazreti Yusuf aleyhisselam. Sir, you said that people in that time knew about the effects of dreams. They knew that dreams have some psychological effects. Yes. Therefore, Yakub aleyhisselam said, don't tell this yes. dream to your brothers.
Yeah, I think it is not people in general, but this family.
Okay.
This family of Yakub, his 11 sons, and his son Yusuf. Why do I say that Yusuf must have been about 5 or so? Even. Why? Because after they know of the dream and they decide to get rid of Yusuf and they take him out and throw him in the well. And then they come and tell their father he was eaten by the wolf. Now, some of the Mufassirin speak about Yusuf at that time as being at 10 or 12 years old, you see. But actually, Yusuf must have been only about 5 or 6 years, because a person who is 12 years or 10 years old will not allow the wolf to eat him up. He will take a stone, do that. But they know Yusuf. The father should believe, because Yusuf was only a child. Only when they came also, when they came to throw him into the well, if he was a 12-year-old, he may run away from them. But he was a child. He was not able to. Now, the second important dream, which we don't know whether it is a dream or whether it is revelation. Yusuf in the well, Allah says, when he was alone in the darkness of the well, Allah sent him a message. You are going to tell your brothers in the future about this incident while they are unaware about you as Yusuf. وَلَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَتُنَبِّئَنَّهُمْ. The la here is for للتأكيد, for sure. You are, a day will come when you will tell them about what they did, but they will not be aware of you, that you are Yusuf, the one who was. So here we are again. It must have been either it was a dream that he saw in the well, or it was a form of revelation to the child.
Okay. Thank you, sir. Şimdi tabii burada tekrar rüyalara geri dönüyoruz muhterem dinleyicilerim. Bugün çok önemli bir konu hakikaten. Malik Bedri Bey hocamız konunun tam üstadı. Yusuf Aleyhisselam'daki rüyaların ehemmiyetine geri döndük. Şimdi diyor ki 5 yaşında bir çocuk ve bu niye 5 yaşında onu da bize burada söylüyor. Çünkü dedi ki kardeşler onu kurt yedi. Eğer 10-12 yaşında olsaydı, bazı tefsirlerde iddia edildiği gibi, bu yaştaki çocuk kendini savunabilirdi, kurta taş atabilirdi. Hakeza diyor onu kardeşleri kuyuya attığında, atmak istediğinde onlardan kaçabilirdi. Demek ki diyor kaçmadığına göre 5-6 yaşlarında bir çocuktu. Yine ilginç bir şekilde bu kuyuya atıldığında karanlıklarda kendisine ya rüya yoluyla bir çeşit vahiy geliyor. Ve hocamız ayet-i kerime okumuştu. Bu gelen mesajda sen diyor kardeşlerine onlar farkında olmadığı halde, seni bilmedikleri, tanımadıkları halde onların bu yaptıklarını onlara sen haber vereceksin. Kesinlikle haber vereceksin diyerek aynı zamanda Yusuf Aleyhisselam'a bir müjde de oluyor bu. Şimdi tabi Yusuf Aleyhisselam'ın rüyaları bununla bitmiyor. Daha sonra ileride hapse girdiğinde Mısır'da, orada kendisine pek çok rüyalarla alakalı sorular soruluyor ve pek çok insanın rüyalarını yorumluyor. Bunlardan Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı üzere Biri Firavun'un ekmekçisi, diğeri ise sakisi. Bunların rüyalarını yorumluyor. Bunlar hapse düşmüşler. Diyor ki onlara, önce kendini tanıtıyor. Sizin diyor batıl bir dininiz var. Siz diyor göklerin ve yerin Rabbine niye ibadet etmiyorsunuz? Kendisinin kim olduğunu anlatıyor ve diyor ki hocamız, biz de diyor bize birisi geldiği zaman, bir soru sorduğu zaman biz de konumumuzu onlara anlatmalıyız. Mesela diyelim ki Müslüman bir psikoloğa bir gayrimüslim geliyorsa, o ona Müslüman olduğunu ifade etsin ki bu adam ondan fayda gördüğünde bu faydanın İslam'dan geldiğini öğrenmiş olsun. Böylece hem psikolojik yardım hem de aynı zamanda İslami davet yapılsın diyor. Burada Yusuf Aleyhisselam iki şekilde rüya yorumu yapıyor. Birisi sembolik yorum. Neydi bu sembolik yorum? Şöyle, o Firavun'un fırıncısı başında bir sepet taşıdığını ve bu sepetteki ekmekten kuşların yediğini söylemişti. Ona diyor ki sen diyor asılacaksın, seni çarmıha girecekler ve kuşlar beynini yiyecek diyor Yusuf Aleyhisselam. Yani bu rüyadaki sembolizmi ifade etti. Diğeri ise Firavun'a içki veya su işte döktüğünü efendim kadehine, öyle görmüştü. Onun da rüyasını aynen yorumlayarak sen de diyor tekrar bu hapisten çıkacaksın ve padişaha, krala içki veya su vermeye devam edeceksin. Sakilik görevine geri döneceksin diyor. Böylece rüyaların sembolik ve gerçek manada olabileceğini görmüş olduk. Sir, you said that dreams can be symbolic, no, as in the case of the baker of the Pharaoh, and also a real interpretation as it happened.
As it happened.
Okay.
Now we come to the other dreams of the king. The king of Egypt at the time. At that time, they used to call the king, the ruler of Egypt, they used to call him king. And this is a great discovery that proves that this Quran is a revelation from Allah. Because why in Surah Yusuf we speak about the ruler of Egypt, Al-Malik? And in the talking in other surahs about Musa,
Pharaoh,
Fir'aun. How come? So historically, at that time, the Hyksos, they used to call the ruler of Egypt Al-Malik, the king. At the time of Moses, they invented this Fir'aun. So, indeed, this proves the authenticity, the truthfulness of the Quran as a revelation from the creator of the king and the creator of Fir'aun. Now, Fir'aun saw a dream, and this dream kept repeating itself. He sees seven lean cows eating seven fat cows, and he sees seven bushels of wheat. Now, the dream repeated itself, so he asked his own people, come and tell me, all the magicians, all the people who followed their religion at the time, the priests, tell me, what does this dream mean? They said, we don't know. These are only adghathu ahlam. This is only confusional dreams. But the man who was serving the king the drinks was in the prison with Yusuf. So he told the king, I know there is this man in prison. He used to explain the dreams of us. None of his dreams that he explained did not come true in real life. Send me to him. So when they sent him to Yusuf, Yusuf at that time was angry because he was put in prison without any guilt. He did not do any offense.
Okay, Sidi.
Yes.
Shall I translate? Şimdi hocamız güzelce anlatıyor. Ben de tercümeye tekrar dönüyorum muhterem dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Malik Bedri hocamız bugün misafirimiz. Şimdi evet, Yusuf Aleyhisselam ve onun meşhur rüyalarındayız. Tabii hapishanedeki o saki onun rüyasından sonra kurtulmuştu. Burada bir başka meseleye dikkat çekti Malik Bedri hocamız. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam zamanındaki firavunlara melik, yani kral deniliyordu. Halbuki daha sonra Musa Aleyhisselam zamanında bunlara Firavun diyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki Yusuf Aleyhisselam zamanında isimleri Firavun değildi, Melik idi ve daha sonraki arkeolojik diyor gelişmeler de bunu gösterdi ki Yusuf Aleyhisselam zamanında kral deniyordu, Melik deniyordu. Firavun daha sonra uyduruldu. Yani Kur'an-ı Kerim seçtiği kelimeleri çok yerli yerinde kullandı. Şimdi tabi o zamanki kral bir rüya görüyor. Hepiniz çoğunuz bu rüyayı bilirsiniz. 7 zayıf inek, 7 efendim şişman ineği yediğini görüyor. 7 zayıf boş başağın, 7 dolu başağı yediğini görünce çağırıyor kendi işte doktorlarını efendim, diğer sihirbazlarını. Hiçbiri bu rüyayı güzelce yorumlayamıyorlar. Diyorlar ki bu edgâs-ı ahlem, karmakarışık rüyalardır. Bunun üzerine Sakesi tabi duyduğu için konuşmaları, efendim diyor krala, kralım diyor, hapishanede Yusuf diye bir zat var, çok salih güzel bir insan ve yaptığı yorumların hepsi gerçekleşiyor. Benimle alakalı da şöyle şöyle yorum yapmıştı, ona beni gönderin, onu size getireyim diyor. Bunun üzerine Saki'yi gönderiyorlar. Tabi Yusuf Aleyhisselam orada önce kendi masumiyetini ispat ediyor. Bak burada yine rüyaların tesirini görüyoruz. O kadınların diyor halini bir sor bakalım. Niye ellerini kestiler? Yani ben masumen suçsuz yere bu hapishanede yatıyorum diyerek önce kendi masumluğunu da bu rüya vasıtasıyla ispat etmiş oluyor. Tabii çok güzel bir yorum da yapıyor. Diyor ki işte 7 yıl çok kıtlık olacak. 7 yıl çok bolluk olacak. Bu bolluk zamanında diyor siz ekinleri ekin ama başakları toplamayın. Ki kıtlık zamanında bunları yersiniz diyor. Bu yorum tabi çok hoşuna gidiyor kralın. Aman diyor ne olur benim vezirim ol. Tabi malum işte ondan sonra kendi masumiyeti de ortaya çıkmış oluyor. So now through these dreams Yusuf Aleyhisselam proved his innocence. Interesting. Yeah. And also he became the minister of kind of
yes,
economics.
Yes, he's the minister of economics.
Okay.
And so here I think I just would like to mention something before we end.
Okay.
And that is, many people today try to explain the dream in a particular manner. If you see a scorpion, it means it is a relative who is wishing evil to you. Mm. If you see water, it means so and so. If you see, it is not true. Mm. You see, dreams, it depends on the situation and the feelings that you get. And that is why when the king of Egypt saw cows, Yusuf explained the cow as a year. As a year. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in a dream before Uhud, he saw a cow is being slaughtered. And he said, I interpreted this as my own companions, a number of my own companions will be killed in the Battle of Uhud. And indeed it happened so. So here the cow in Yusuf's dream is a year. In the dream of Prophet Muhammad, it symbolizes his own companions. So it actually that the interpretation of dreams requires people with certain spirituality together with the ability of to see the symbols of what the dreams actually mean. But any human being would find that in his lifetime there are times in which he sees a dream which comes true, and there is no doubt about it. Dreams are a field which we need to do much more research in it.
Okay.
As Muslims.
Hocamız tabii şunu ifade etti. Dedi ki bazı insanlar bugün bu tür işte Kur'an'dan, sünnetten bazı rüya yorumlarına bakarak kendilerince bir kitaplar falan da yazıyorlar. Bu dedi çok doğru bir yaklaşım değil dedi. Mesela dedi bir insan rüyasında bir akrep görse deniliyor ki işte bir akrabası ona zarar verecek şeklinde yorumlanıyor. Halbuki dedi her rüya gören insana göre, görülen ortama göre değişir dedi. Ve güzel de bir örnek verdiler. Mesela dedi Mısır kralı rüyasında inek gördü. 7 inek ve bunu Yusuf Aleyhisselam sene olarak, 7 yıl olarak yorumladılar. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Uhud Savaşı'ndan önce bir rüya görmüştü. Ve bu rüyasında bir ineğin kurban edildiğini görmüştü. Peygamberimiz de bu rüyayı bazı sahabelerin Uhud Savaşı'nda şehit olacağı şeklinde yorumladı. Ve gerçekten de Peygamber Efendimizin yorumladığı üzere Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz pek çok sahabe, 70'e yakın sahabe şehit oldu. Ve yani Yusuf Aleyhisselam sene demişti, Peygamber Efendimiz sahabesi olarak yorumlamıştı o rüyada görülen ineği. Bu yüzden rüya yorumlayacak insanların belli bir manevi terbiye görmüş, manevi hali olan bir insan olması gerektiğini, yoksa rüya yorumlarının yanlış olacağını söyledi. Sir, so how can we use dreams in therapy, I mean psychological therapies?
Yes. I think that we need to help the patient to see the good aspect of the dream. Whatever the dream is like, do not go on explaining it in terms of the fearful, the evil side of the. Try all the time as a therapist to make an optimistic, and in this sense, I mention that there is this woman who saw a dream that the main log which support the roof of her house is broken, and her husband was away traveling. So she came, this Sahabiya, she came to Sayyida Aisha and told her, I saw a dream that the main log supporting the roof broke down. And the Sayyida Aisha said, your husband is going to die. And then when the Prophet came and knew about it, he sent for the woman. He said, Aisha, why do you explain the dream like that? And then he told the woman, your husband will come back safe and will live.
Okay. Şimdi hocamız tabii burada rüyalarla alakalı şunu söylüyor. Bugün diyor Müslüman psikologlar olarak bizler rüyalar konusunda daha çok araştırma yapmalıyız. Kur'an ve sünnetten daha çok ve diğer kaynaklardan rüyaların etkisiyle alakalı çok fazla araştırma yapmalıyız diyor. Ben kendisine şunu sormuştum. Peki dedim hocam, rüyaları psikoterapilerde nasıl kullanabiliriz demiştim. O da şöyle bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında örnek verdi. Bir kadın Ayşe anamıza geliyor. Diyor ki Ayşe validemize, eşim diyor seyahatte, ben de rüyamda evin ana direğinin yıkıldığını gördüm. Bunun üzerine Ayşe validemiz diyor ki, senin kocan ölecek diyor. Peygamber Efendimiz eve gelince bu hadiseyi duyuyor. Çok üzülüyor. Hemen diyor çabuk haber gönderin. Kadını geri çağırtıyor ve diyor ki, senin kocan diyor sağ salim geri dönecek diyor. Yani direğin yıkılmasını farklı şekilde yorumluyor. Yine bu şekilde meşhur İbn-i Sirin bizim tarihimizde meşhur rüya yorumcusudur. Harun Reşid'in eşi Zübeyde Hanım bir rüya görüyor. Bir rüya biraz tiksindirici bir rüya. Kendisinin rüyasında hacılarla cinsel ilişkide olduğunu görüyor. Buna çok üzülüyor tabii. Hizmetçisini İbn-i Sirin'e gönderiyor. De ki diyor, bu rüyayı yani Zübeyde Harun Reşid'in karısı değil de ben gördüm de. Rüyamda işte aynen anlatıyor rüyamı. İbn-i Sirin'e gidiyor bu hizmetçi. Diyor ki, efendim rüyamda ben Hüccac'ın benimle işte cinsel ilişkiye girdiğini gördüm. Utanç verici bir rüya tabi zahiren bakıldığında. İbn-i Sirin biraz düşünüyor ve diyor ki, sen bu rüyayı göremezsin diyor. Bu ancak büyük bir kadının görebileceği büyük bir rüya. Bunun üzerine hizmetçi geri gidiyor. Zübeyde Ye hanıma bunu anlatınca bu sefer diyor ki, madem diyor bunu ifşa etti İbn-i Sirin, de ki bunu Harun Reşid'in karısı Zübeyde görmüş. Bu sefer İbn-i Sirin diyor ki, sen diyor Zübeyde Hanım'a haber gönderiyor. Hüccaca çok büyük bir hizmet edeceksin ve bu senin hizmetin asırlar boyu devam edecek Hüccaca. Gerçekten de Zübeyde Hanım, Harun Reşid'in karısı, bu efendim Hüccac için bir kuyu kazdırıyor. Aynı Zübeyde olarak biliniyor bu kuyu. Hala diyor Malik Bedri hocamız, bu kuyu bugüne kadar hizmet vermekte ve Hüccac buradan su içmekte. Sir, now we came to a point that we decided we should make some more research about dreams in the life of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam from the lives of other prophets and yeah. from the Tabi'in maybe. Inshallah. But just few sentences, inshallah, maybe we shall make another program on this. So if we have some good dreams, what should we do? Should we go to a psychiatrist, psychologist, or to a sheikh? What is the, you know...
A good dream?
Yes, how can we benefit from our dreams?
I think that there are some people who are gifted. Some people who are... Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah in his book, Ar-Ruh, speak about people who are very near to Allah with their ibadah, who can see... dreams that can help people to tell them about their future. One of the greatest dreams in our life as Muslims is that of a friend of a great Sahabi who died in the battle of Yamama. In this battle against those who made kufr after their Islam and stood against the this Sahabi, he has a very intimate friend, and then he died. Then he came to this friend in the dream and told him, look here, don't think that this is the dream. I am now happily in paradise. I will tell you the following. There, I have borrowed some money from a Jew, so much money. And go to my house and tell my wife there is some money which I put in a horn on the wall. Bring the money down. You take this money and you pay my debt to this Yahudi. And he told him, when you go to my wife, you will see my little daughter. She is ill. She will join me soon. She will die and join me. Also, my wife will tell you about another thing. We have a cat which I used to love, this cat, and to take care of this cat. But this cat also died. So she will tell you about this. So he went to the house. And then the woman said to him, she spoke to him, yes, why didn't you come to us after the death of your brother? But he apologized. Then the little girl came to him. He touched the girl. She had a very high fever. And then the daughter, he asked the wife, did anything happen after my husband died in battle? Anything? He said, no. She said, nothing. No, just remember anything. Then she laughed. Only the cat that he used to feed so and so and so died. So he said, this is another evidence. Then he told her, they brought down the horn. They found the money in it. So he took the money and he went to Umar ibn al-Khattab, who was Amir al-Mu'mineen. Ya Amir al-Mu'mineen, I saw a dream so and so and so. In fact, before that, he told him that I had a beautiful shield. When I was killed, I had a beautiful shield. This shield was taken by a man. He put it in his house in such and such. He went and he found the shield. Sell the shield and take the money and pay to the... But he could not pay because of a dream. He went to Umar ibn al-Khattab, and Umar ibn al-Khattab said to him, this is a true wasiyah, it is not a dream. Pay it to the Jew. So he went to the Jew. Did my friend who was killed borrow money from you? The Jew said, yes, but never mind. He said, no, tell me the truth. So the Jew told him, he took from me so much. So he paid him back. And this is the fairest case in which wasiyah is actually done after the death of the person who gave the vasiyya.
Mm-hmm. Interesting. So we have the dreams influence so much.
Yeah.
Şimdi hocamız tabii çok güzel bir konuya girdiler. Dediler ki bu rüya yorumu biraz maneviyat erbabı insanların işidir. İbadetleri çok güzel yapan, Allah'a yakın olan insanlar ancak rüya yorumu yapabilir dediler. Ve bu konuda da İbn-i Kayyım el-Cevziye'yi Kitab-ı Ruhu var o zatın. Türkçe'de tercüme edilmiş. Ben de biraz okudum. Çok ilginç bir kitap. Burada geçen bir hikayeden bahsettiler. Yemame Savaşı'nda bir sahabe vefat ediyor. Şehit oluyor daha doğrusu. Rüyasında bir arkadaşının rüyasına girip diyor ki ben diyor bir Yahudiden şu kadar miktarda para almıştım. Benim evime git. Önce şunu söyle. Bu kesinlikle bu rüya değil. Ben diyor şimdi sana canlı olarak bunları söylüyorum. Bunu rüya gibi yani ihmal etme. Rüya zannetme. Evime git. Bizim diyor evde duvarda bir hayvan boynuzu var. Onun içine ben altın saklamıştım. Onları karımdan iste. Bu ara diyor rüyanın gerçek olduğunu anlamak istersen orada benim kızım sana gelecek. Onun diyor öleceğini sana söylüyorum. Bir. İkincisi diyor benim çok çok sevdiğim bir kedim vardı. O kedi de yakında öldü diyor. Bunu da karıma sorabilirsin. Yani rüyayı diyor tehdit etmek istersen. Onun üzerine bu sahabenin arkadaşı sabah arkadaşının sahabenin evine gidiyor. Karısına diyor ki işte böyle bir durum var. Kocanızın bir Yahudi'ye borcu vardı. Şu duvardaki efendim boynuzu bir indir diyor. Hakikaten boynuzun içinden altın paralar çıkıyor. Bu ara adamın sahabenin kızı geliyor. Ateşi de yüksekmiş. Ha diyor ki tamam. Çocuk da ölecek demek ki. Hanımına diyor ki bu ara bir şey oldu mu diyor. Yani bir hatırlamaya çalış bakalım. Kadıncağız biraz düşündükten sonra diyor ki ya diyor eşimin diyor sahabenin çok sevdiği bir kedisi vardı. O da öldü diyor. Bunun üzerine anlıyor ki hakikaten o sahabenin arkadaşı bu rüya gerçek bir rüya. Ömer Efendimiz'e gidiyor. Ömer Efendimiz diyor ki ona rüya dinledikten sonra bu diyor rüya değil bir vasiyettir. Bunu yerine getir. Bunun üzerine o zat o Yahudi'yi buluyor. O Yahudi de hakikaten kendisinden bu sahabenin borç istediğini ve verdiğini ama çok da önemli olmadığını falan söylüyor. Buna rağmen tabii rüyanın bir bölümü daha var. Yine rüyada o sahabe diyor ki benim diyor öldüğümde üzerimde güzel bir zırh vardı. O zırhı falanca aldı. Git o zırhı da geri iste diyor. O zırhı da getirip satıp bu şekilde borcunu ödüyorlar ve diyor ki bu rüyada vasiyetin ashab dönemindeki ilk örneği. Yani hocamız şunu demek istedi. Rüyaları ciddiye almalıyız. Rüyalar hepsi basit geçiştirilemez. İnşallah bundan sonraki programımızda yine hocamızdan rüyalarla alakalı ve diğer konularla alakalı da inşallah hem psikolojik yorumlar yapmaya devam edeceğiz. Sir, I thank you very much beautiful information, very informative and something that we ignored so far, all Muslims. Mm-hmm. İnşallah in our next programs we can delve into the subject a little bit more.
İnşallah.
Hocamıza çok teşekkür ettim ve önümüzdeki haftalarda bu programa devam edeceğimizi, rüyalarla alakalı yorumlarımızı, bilgilendirmelerimizi sizlerle paylaşacağımızı söyledim. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında ben Deniz Süleyman Derin ve hocamız Profesör Doktor Malik Bedir Bey sizlerle Yusuf Aleyhisselam'ı sizlere yorumlamaya çalıştık. İnşallah bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.